Efendim merhabalar, Erkam TV, Erkam Radyo ortak yayını olan Bakış Açısı programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Ahmet Akay Azak. Bugün stüdyo konuğumuz eğitimci yazar Muammer Küçük Yazıcı hocamızla birlikte Enneagram'ı konuşacağız. Enneagram tabii ki kendini tanıma, insanları anlama sanatı. Değerli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Ahmet Hocam. Merhabalar, kolay gelsin.
Çok teşekkür ediyoruz. Hocam Enneagram nedir? Oradan başlayalım inşallah.
Enneagram az öncesinde söylediğiniz gibi insanın kendini tanıması, muhatabını anlaması açısından çok etkili bir psikolojik alet diye tanımlanabilir. Kadim bir bilgi Enneagram, yani eskiye dayanan tarafları var ama modern psikoloji içerisinde de bir kişilik kuramı olarak kendine yer bulabilmiş, mizacı merkeze alan bir kişilik kuramı. Yani insanın doğuştan getirdiği temel psikolojik özellikleri dikkate alarak kişilik yapılarının nasıl oluştuğunu ortaya koyan bir bilimsel yaklaşım, bir model diye söyleyebiliriz Enneagram'ı. Diğer modellerden bir miktar farkı bir kuramcısının doğrudan olmayışı, konunun çok kadim bir tarafının oluşu diye ifade edilebilir. Bizim İslam kültüründe, Türk kültüründe de karşılığı var ama değişik medeniyetlerde de yine Enneagram'ın köklerine rastlayabiliyoruz. Tam olarak şu anki kullandığımız şekliyle yapılandırılmış kadar net değil ama en azından 3 temel psikolojik merkezin o kadim bilgiler içerisinde var olduğunu görüyoruz. Buna bağlı olarak şekil almış şu anki yapısı aktif olarak Enneagram olarak isimlendiriliyor.
Enneagram'da 9 mizaç var.
Evet, temelde 9 tane ana yapı olduğunu Enneagram öngörüyor. Yani 3 temel psikolojik merkezin duygu, düşünce ve içgüdünün üçlü motivasyonuyla beraber 9 tane ana yapının olduğunu ve her bir bireyin bu 9 ana yapıdan bir tanesini merkezine alarak dünyaya geldiğini, psikolojik yapılanmasının ana hattını bu 9 yapıdan bir tanesini oluşturduğunu söyleyebiliriz.
Şimdi 9 mizaç var, o zaman birden başlayalım. Şimdi bir dediğimizde gerek çocuk gerekse anne baba yani aile mizaçlarını ele aldığımızda neler söyleyebilirsiniz?
Yani mizacı doğuştan gelen bir yapı olarak tanımlamamız önemli. Kişiliği ise o doğuştan gelen yapının üzerine hayattan gelen etkileşim ve günün sonunda bir psikolojik yapılanma, oluşmuş bir psikolojik yapılanma olarak tarif edebiliriz kişiliği. Ve bu kişilik mizaç üzerinden şekil alıyor ve mizaç doğuştan geliyor dediğim gibi. Ve bu 9 tane ana yapı üzerinden şekil alabiliyor. Mizaç bir dediğimiz yapılar ki ben tip kelimesini çok tercih etmiyorum Ahmet Hocam. Yani daha çok kişilik tipi olarak kullanılır ama o anlamda Enneagram'ın da yurt dışındaki çalışmalarında personality types yani kişilik tipleri olarak çoklukla kullanılır. Ama biz daha çok Türkiye'de temperament yani mizaç kısmı üzerinden ele aldığımız için mizaç 1, mizaç 2 diye kullanmayı daha çok önceliyorum. O anlamda ben tip 1 değil de mizaç 1 diye konuşacağım ve bahsedeceğim.
Eyvallah.
Mizaç 1 yapısındaki bir bireyin doğduğu andan itibaren hayatla olan etkileşimi aslında doğruyu tam bilmek ve bunu mükemmel uygulamak üzerine çalışıyor. Yani mizaç 1 bir birey bir eyleme geçmeden önce o eylemin en doğru haline bunu bilmek, bunu tanımlamak, buna bağlı olarak kural ve kaideleri netleştirip sonra eyleme geçmeye çalışıyor. Yani çocuk doğduğu andan itibaren eğer mizaç 1 ise bütün hayatı, bütün hikayesi bu mekanizma üzerinden şekil alıyor. Buna mekanizma kelimesini özellikle kullanıyorum çünkü gerçekten bir mekanizma gibi çalışıyor. Ve mizaç 1 yapısındaki bu bireylerde doğruyu tam bilmek ve bunu mükemmel uygulamak şeklinde gerçekleşiyor. Yani bu çerçevede baktığınızda bu çocukların davranışsal örüntüleri nasıl oluşuyor dediğimizde doğruyu tam bilmek ve bunu mükemmel uygulamak açısından baktığımızda disiplinli çocuklar olmalarına neden oluyor. Yani bir şeyi yapmadan önce o işin doğrusunu öğreneyim ve bu doğruyu aynen uygulayayım, hiçbir eksik olmasın diye bir arayışlar ve motivasyonları var. Dolayısıyla disiplinli çocuklar veyahut da prensip ve ilke oluşturarak eyleme geçen çocuklar, sorumluluk duygusu yüksek çocuklar, hep bir sistem olsun isteyen çocuklar hayatlarında o sistemi oluşturmak isteyen çocuklar. Yani sabahleyin saat kaçta kalkıyor, ilk önce hangi kıyafetini giyiyor, ilk önce yüzünü mü yıkıyor, dişini mi fırçalıyor,
yatağını mı topluyor.
Bunları yani hayatla olan ilişkisini hep bir doğrular listesi oluşturup bir sistematize şekle getirip aynı haliyle uygulamaya devam etmek istiyor. Çünkü mizaç bir çocuğun kendisiyle ilgili en çok arzu ettiği şey doğruları uygulayan kişi olmak. En çok çekindiği şey de hata yapan bir birey olmak. Bunu sağlamak için de doğruları öğrenmeye ihtiyacı var. O anlamda ebeveyninin tavır ve davranışları ona ciddi bir referans olabiliyor. Veya öğretmeninin tavır ve davranışları ona ciddi bir referans olabiliyor. Yani aslında mizaç bir ilk etapta çevresini gözlemleyip, okuyup, inceleyip yaşına göre doğruları algılayıp sonra bu doğruları uygulama arayışında. Onun için de ebeveyninden bazı konularda bilgi isteyebilir bazı tavır ve davranışlarında doğrunun ne olduğunu ebeveynini ölçü alarak belirleyebilir. Bir şekilde mutlaka bir konunun doğrusunu belirlemesi lazım. O konunun doğrusu ne? Hatasız olanı ne? Bunu belirlemezse o konuda eyleme geçmekte zorlanabilen çocuklar bunlar. O anlamda soru sorduğu anlar mizaç birler için önemli anlar. Onlara ciddiyetle cevap da vermek gerekiyor. Doğruyu öğrendi, tamam. İlk önce şöyle yapılır, böyle yapılır. Kendince deneyimleriyle de öğrendiği doğrular var. Hayattaki gözlemleriyle de öğrendiği doğrular var. Öğretmenin ebeveynini referans alarak belirlediği doğrular da var. Sonra bu doğruları uygulamaya geçer. Ve dediğim gibi işte bir sıralama oluşturur, bir sistem oluşturur ve bunu eksiksiz bir şekilde yapmaya çalışır. Tabii bu doğruları sadece benim uygulamam yetmez. Bunu çevremdekiler de uygulasın, aynı sistem işlesin, aynı doğru sonuçlar, aynı mükemmel kusursuz sonuçlar açığa çıksın diye de bakar. Bu anlamda doğruları çevresine öğretici bir dile de sahiptir. Yani o da bazen annesine, babasına, kardeşine, sınıf arkadaşına doğrusu bu, bunu böyle yapmalısın, o şöyle olmalı, bu böyle olmalı gibi öğretici bir dil kalıbı kullanabilir. Yani meli malı kalıbını en çok kullanan mizaçlardır diye söyleyebiliriz mizaç bir yapılarını. Peki bunu öğretti, kendi uyguluyor. Yeter mi? Yetmez ya yanlış yapılıyorsa. Yanlış yapılmaması için de elinden geleni yapar ve yanlışı en hızlı fark eden yapılardır diyebiliriz mizaç birlere. Çünkü kafalarında bir şeyin nasıl yapılacağına dair doğrular çok net olduğu için o uygulanmadığında neyin yanlış olduğunu hemen fark edebiliyor. Fark ettiğinde ne yapıyor? Uyarıyor. Yani bunu yanlış yapmayalım, aman oraya dikkat edelim. Anne saat şu saatte yemek hazırlayacaktın. Baba hani şu saatte şöyle yapacaktık. Öğretmenim ödev vardı, neden kontrol etmediniz gibi. Yani doğruyu hatırlatan bir tavır var. Arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde de böyle. Yani oyunun kurallarını hatırlatan, doğru bir şekilde oynanması için elinden gelen çabayı sarf eden bir yaklaşımı söz konusu olmadığında ne yapıyor? Uyarıyor. Doğru uygulanmamaya devam ettiğinde ne yapar? Yargılamaya, suçlamaya başlar. Hatta bazen arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde oyundan bile kendini soyutlayabilir, iletişimi bile kesebilir. Çünkü orada doğruyu uygulatamıyorsa, sistemi işletemiyorsa mizaç bir rahatsız olur. O çünkü mükemmele odaklı, hatasız ve kusursuz sonuca odaklı bir yapıya sahip mizaç bir çocukları.
Yani ileride kendini çok yormuş olmaz mı? Yani burada nasıl kendini rahatlatacak? Mesela bir sosyal hayatta, bir iş hayatında veyahut da bir özel hayatta eğer karşısında mizaç bir yoksa, bir hanımefendiyle evli değilse ya da evlenmeyecekse. Yani burada zorluk olmaz mı aileler arasında
Mizaç
mesela?
biri, tabii burada eril bir figür olarak düşünüp karşısındaki hanımefendi dediniz ama mizaç bir hanımefendi de olabilir. Yani karşısındaki
Evet
beyefendi de
yani
olabilir
şimdi
hayatın
yani...
içerisinde. Aslında bizim başkalarına yoruculukla ilgili, yani böyle olması yorucu değil mi? Bu seni yıpratmıyor mu? Böyle olması çok zor değil mi? Gibi yorumlamalarımız Ahmet Hocam kendi mizacımızın da biraz çıktısı. Çünkü mizaç bir için dağınıklık, kuralların işletilmemesi, sistemsizlik, spontanlık aslında aşırı sürpriz, yani hiç düşünülmeden, planlanmadan pat diye karar alıp hemen eyleme geçilmesi mizaç bir için çok daha yorucu. Böyle bir hayat nasıl olabilir ki diye bakıyor o da. Yani o da başka mizaçları ya bu çok yorucu diye bakabiliyor. Evet, yük aldığının farkında mekanizma ama bunu bir sorumluluk duygusu olarak yapması gerekenler diye bakıyor. Yani çocuk eğer mizaç birse ki biz burada çocuk desek de aslında bütün yetişkin mizaç biriler için de söylüyoruz. Her şeyi sorumluluk çerçevesinde değerlendiriyor ve mekanizma şöyle çalışıyor. Canımın istediği mi, doğru olan mı, yapmam gereken mi? Ve kesinlikle yapmam gerekene yöneliyor mekanizma. Bu anlamda da aslında biraz diğer mizaçlara da yargılayıcı dil buradan gelişiyor. Yani ben canımın istediğini yapmıyorum. Bak doğru olan, doğru olduğunu bildiğim şeyleri uygulamaya çalışıyorum. Siz neden yapmıyorsunuz?
Yani ikili
Diyebiliyor.
ilişkide böyle bir sıkıntı
İkili
söz konusu
ilişkide
olabilir.
hatta ya, işte kendi çocuğuna, kendi öğrencisine, kendi arkadaşına, yaşına göre, cinsiyetine göre eleştiriler geliştirebiliyor. Orada onun yakalaması gereken şey, yani senin doğal mekanizman zaten doğru olduğunu düşündüğü şeye doğru otomatik bir irade geliştiriyor. Yani özel yüksek bir bilinçle geliştirmiş bir iradeden daha öte mekanizmanın doğal eğilimi zaten canım isteyeni değil de doğru olanı yapayıma doğru evriliyor. Onun için bazılarının bazı kurallara uymayışı ve canının istediğini yapıyor oluşu bu kadar senin açından eleştirel olmamalı diye gelişim önerisi olarak mizaç bir yetişkinlere bunları bahsediyoruz. Yani çocukluk döneminden hani yetişkinlik dönemine geçtiğinde hani çocuklara bu açıdan bakıyoruz ama hani bu mekanizma yetişkinlik döneminde ne oluyor dediğimizde de yani kişilik örüntülerinde yine o mizacın temel beklentileri kendini gösteriyor. Ne gibi? Mesela bir annelik rolünde, bir babalık rolünde çok düzenli ve tertipli bir anne baba olma özellikleri var. Yani terlik orada durmasın, ceketini buraya as, ders böyle çalışılır. Daha nizami, daha sistematik, daha net kuralları olan bir çocuk yetiştirmek istiyorlar. Zaten sevgili hocam, bizim en büyük handikapımız bu. Yani kendi mekanizmamız üzerinden çocukları yetiştirmeye ve eğitmeye çalışıyoruz. Şuna karşı bir körlüğümüz var. Yani ben farklı bir mizacım, o farklı bir mizaç. Benim psikolojik mekanizmam farklı, onun psikolojik mekanizması farklı. Benim kabiliyet ve potansiyellerim farklı, onunki farklı ya... Uzağız. Bu konuda biraz en azından enegram ve mizaç bilgisini öğrendikten sonra bunu kendi açımdan da söyleyebilirim. Bir körlük var. Gözümdeki o karanlık gözlüğü diyeyim, karartan gözlüğü enegram ve mizaç bilgisini öğrendikten sonra çıkarttığımı söyleyebilirim. Çocukları daha iyi anlayabilmek, onları daha iyi fark edebilmek, ihtiyaçlarını, taleplerini daha doğru okuyabilmek aslında mizaç bilgisiyle mümkün. Yani doğru ebeveynlik kesinlikle kendi mizacımızın o otomatik tavır ve davranışlarıyla değil, yani kendi mizacımızı referans alarak değil, çocuğun mizacını referans alarak olmalı. Çocuğun ihtiyaçlarına bağlı, çocuğun kabiliyet ve potansiyellerine uygun bir ebeveynlik dili olmalı. Yoksa yanılıyoruz, hem kendimizi yoruyoruz, hem çocuklarımızla ilgili aradığımız sonuçları gerçekleştiremiyoruz.
Şimdi hocam, baskın bir karakter düşünelim. Anne baba baskın. Ama çocuğun mizacını o anda belirleyebilir miyiz, yoksa belli bir yaşa geldikten sonra mı daha net ortaya çıkabilir? Çünkü bazen hani çocuklar kendilerini belli etmiyorlar ya, bu nasıl olur?
Mizaçlar aslında doğduğumuz andan itibaren çalışıyor ve devrede. Yani çocuğun seninle göz teması kurma şeklinde bir 7-8 aylıkken itibaren bir düşünebilirsin. Konuşmaya hızlı geçebilmesi veya konuşmasının gecikmesine kadar aslında bütün çocuğun duygusal, iletişim anlamında zihinsel, bedensel tavırları, davranışları mizacının çıktısı. Hayatla olan etkileşim aslında mizacıyla olan etkileşimden şekil alıyor. Yani biz bazen çocukların ilk 6 yılını çok önemseriz ve bütün kişilik örüntüsünün orada şekil aldığını ve çevreden gelen etkilerin çocuğun o kişilik örüntüsünün temel belirleyicisi olduğunu zannederiz. Evet, çevresel etkiler o dönemde çok önemlidir. Ama yine de o çevresel etki dediğim şey mizacı olan bir etkidir ve aslında kişiliğin ana örüntüsünü, ana omurgasını mizaç belirler. Ve bu mizacın kendini belli etmesi dediğimiz konu gözleme göre değişebilir. 2 yaşında, 3 yaşında bile çocuğun gözlemle mizaçları rahatlıkla bulunabiliyor. Hatta gözlem raporlarıyla biz Enoxis sistemi içerisinde çocukların mizaçlarıyla ilgili öngörülerde bulunabiliyoruz. Test olmadan bir yetkin birisi, enegram konusunu, mizaç konusunu öğrenmiş birisi 2-3 yaş itibariyle çocuğun mizacını rahatlıkla fark edebilir. Buradan şeye tekrar döneyim. Mizaç 1 ebeveynliğe tekrar döneyim. Mizaç 1'in ebeveynliği aslında evde biraz komutan edasındadır. Yani çocuğu için en doğrusunu bulup belirleyip kendi deneyimlerini, çocuğu bir daha zahmet etmesin, tekrar o negatif, yorucu, uzun süreli deneyimlere girmesin diye onun için hazırlamış paket program gibi adeta. Bunu böyle yapmalısın, bunu şöyle yapmalısın, burada şuraya dikkat et diye yapılandırılmış ve çocuğun o kalıplara uymasını beklediği bir ebeveynlik dili olabilir. Bu anlamda da sürekli doğruları ve yanlışları vardır. Çok onaylayıcı bir ebeveyn dili yoktur mizaç birileri. Daha doğrusu mizaç bir yapısının genel anlamda çok onaylayıcı bir yapısı yoktur. Çünkü çocuk bile olsa mizaç bir, 70 yaşındaki halinde de 7 yaşındaki halinde de mekanizmanın doğal tepkisi şu. Eğer bir işi değerlendiriyorsa 100 birim üzerinden düşünelim. 95 birimi yapılmışsa yani niye o 5 birim eksik? Eksik olana odaklı, hatalı olana odaklı bir yapı olduğu için yani çocuğu mesela bir güzel resim çizdi ve geldi, baba resmim nasıl olmuş dedi, anne resmim nasıl olmuş dedi. Çocuk orada belki mizacına bağlı olarak mizaç 3'tür övgü bekliyordur, mizaç 2'dir sevgi bekliyordur veya doğrudan resmiyle ilgili bir yorum bekliyordur. Eğer anne veya babadan bir tanesi mizaç 1 ise onun yorumu o %95 tam olana değil de orada çizgi niye yukarıda eksik, şurası biraz yamuk olmuş gibi eleştirel, hata ve eksik görmeye odaklı bir yapı. Yani dedektör, evet burada bir hata var diye çalışan bir mekanizma
yani,
mizaç 1 dediğimizde.
Öğrenci 100 alamadı, 95 alınca niye 100 almadı?
Oradaki hatalarına odaklan, daha iyisini. Peki %100 yapsa ne olur? O zaman onaylar mı? O zaman da mekanizma biraz onaylamaktan veya iltifattan imtina ediyor. Çünkü diyor ki %100 yaptı, zaten göreviydi, yapması gereken buydu. Kendiyle de ilgili böyle, yani bir yetişkin bir mizaç birisi çok iltifat etseniz ne abartıyorsunuz yani, zaten yapmam gerekir, görevim bu diye bakıyor. Bu anlamda ebeveynlik dilinde geliştirmesi gereken şeyin iltifat ve olumlu olanı görmek diye de söyleyebiliriz. Elbette yani çocuğu geliştirmek için bunu yapıyoruz, iyi niyetle bunu yapıyoruz ama mizacımızın dezavantajlarını da yaşıyoruz diyebiliriz. Ben öğretmenlerle çalışırken şöyle bir seminer başlığım vardı değerli hocam. Hangi mizaç öğretmen çocuğa nasıl zarar verir?
Evet.
Çünkü fark etmeden kendi psikolojik mekanizmamızın arayışlarını çocuğa, çevremize dayattığımızda aslında bir miktar olumsuz etki oluşturabiliyoruz. Onun için mizaç merkezli bir eğitim yapmanın ilk şartı kendi mizacını bilmektir. Bu konuyu Türkiye'ye tanıtmak için 10 yıl kadar önce yola çıktığımda yani mizaç merkezli eğitim konusunu biliyorsun Türkiye'de isimlendiren veya duyurmaya çalışan veya bunu yapılandıran ve eğitim dünyasına katmaya çalışan bir eğitimciyim. İşte o mizaç merkezli eğitim dediğimiz konuda bile birincil hedef ebeveynlerin ve öğretmenlerin kendi mizacını bilmesi. Çünkü bu kendi mizaçlarını bildiklerinde olumlu veya olumsuz etkilerini daha doğru okuyabilir ve muhataplar olan etki alanlarındaki çocuklara daha pozitif gelişim etkileri olabiliyor. Yoksa negatif etki daha yükseliyor. Yani çocuğun mizacını bilmek elbette önemli. Çocukların farklılıklarını fark etmek çok değerli. Ama öncelikli olarak ben kimim, bende nasıl bir yapı çalışıyor, benim avantaj ve dezavantajım ne, bunu bilmek çok daha önemli.
Mizaç 1'de popülaritesi yüksek olan kimler var? Sanatçı olabilir, siyasetçi olabilir, efendime söyleyeyim sinema dünyasından yurt içi yurt dışı olabilir.
Mizaç 1'in birkaç özelliğinden daha bahsedeyim sonra tabii. O isimler daha net otursun.
Tamam.
Çünkü mesela Mizaç 1'in adalet duygusundan da bahsetmek lazım. Çünkü adaleti çok önemser, eşitliği çok önemser. Herkese eşit ve adil davranılması gerektiğini bekler. Bir yönü çocukken de böyle, anne babayken de böyle, eş rolünde de böyle, öğretmen rolünde de böyle, iş dünyasındaki rolünde de böyle adaleti önemseyen bir yapısı vardır. Mizaç 1 tutarlı olmayı çok önemser. Yani daha önceki aldığı bir kararla şu an aldığı karar arasında bir çelişki çok olsun istemez. Bu anlamda da tavır ve davranışlarını sürekli rasyonel bir zemine oturtma, yani bir mantık, bir sebep sonuç ilişkisi içerisinde ortaya koyma arayışı vardır. Yani kendiyle de veyahut da ana akım bir temel doğruyla da çelişmek istemez. Hatayı eksiği çabuk görüp eleştirel bir tarafı vardır. Topluma adam etmek, düzeltmek, iyileştirmekle ilgili de kendinde bir sorumluluk hisseder. Yani doğruyu bilmem, uygulamam yetmez, bunu çevreme de uygulamalıyım der. Eşyaları, ilişkileri genel itibariyle yani çevresiyle olan etkileşiminin tamamı diyeyim, belli bir disiplin ve sistem içerisinde ilerler. Sınırlarını korur, yani ilişkilerinde de ne aşırı vericidir ne aşırı alıcıdır. Bu anlamda daha mesafeyi koruyan, rasyonel bir zemine, bir mantık çerçevesine oturan bir ilişki ağı vardır gibi başka özelliklerini söyleyebiliriz. Şimdi bu böyle söylediğimizde aslında biraz Alman disiplini, biraz Japon disiplini bir veya askeri disiplin gibi bir kavram karşımıza çıkıyor. Böyle midir gerçekten mizaç birlerin yapısı böyle midir? Evet, böyle çalışıyor bu mekanizmalar ve kendini de çevresini de eşyaları da tabiri caizse adam etmek istiyor. Japonların karpuz yetiştirmesiyle ilgili bir videoya denk gelmiştim. Karpuzları küp şeklinde bir kabın içerisinde büyütüp o kaba uygun bir şekil almalarını sağlıyorlar. Yani küre şeklinde değil de küp şeklinde. Neden böyle olduğunu da şöyle anlatıyordu o videoda. İşte taşıması daha kolay, buzdolabına daha kolay konuyor. Yani daha işlevsel. Yani işlevsel hale getirmek istiyor. Yine Mizaç 1 bir hocamızdan, eski köy okullarında öğretmenlik yapan Mizaç 1 bir hocamızın bir hikayesinden bahsedeyim. Orada hani köy okullarında öğretmenlik yaparken tavuk da yetiştirirlermiş. Şöyle anlatıyordu. Tavuklar için her birisinin ayrı ayrı göz yaptım. Yani kümes ama kümes çok nizami bir kümes. Her birisi için ayrı ayrı göz yaptım. Mesela sarı tavuğun gözü ayrı, beyaz tavuğun gözü ayrı. Orada yatacaklar. Diyeyim ki beyaz tavuk sarı tavuğun yerinde yattı. Hemen yerlerini değiştirirdim diyor. Yani tavukları bile bu anlamda adam etmiş bir yapı. Hani çevresini düzenleyen bir yapı. Birkaç gün önce Mizaç 1 bir arkadaşımın iş yerinde misafirdim. Akşam saatleriydi, çaycısı çıkmıştı. İçtiğimiz çayların boş bardaklarını tepsiye koydu, götürecekti. Elinde duruyor, az sonra da mutfağa koyacak. Ama bardaklar sıralı durmuyor. Elinde bir yandan tepsiyi tutuyor, bir yandan benimle konuşuyor, bir yandan da fark etmeden bardakları sıralı, nizami bir hale getirdi. Ben de ona dedim ki dur şimdi ne yapıyorsun bir fark et. Bir baktı, yani kendi de farkında değil, o anda bir şey anlatıyor ama bir yandan da bardakları bile adam ediyor, sıraya koyuyor.
Mekanizma farkında çalışıyor. Olmadan çalışıyor.
Zaten bizim bu mizaç diye anlattığımız konu aslında bilinç dışımızın yapılanması. Yani biz bir tavır ve davranışı her zaman çok düşünüp, bilinç düzeyinde düşünüp karar almıyoruz. Bilinç altında temel arayışlarımız, temel motivasyonlarımız var ve buna bağlı olarak dediğim gibi davranışlarımızı, düşüncelerimizi, duygularımızı, yorumlama şeklimizi, dış dünyadan aldığımız verileri bu bilinçaltı meşhur adıyla veya daha doğru adıyla bilinç dışı kalıplarla süzüyoruz veya renklendiriyoruz diyebilirim. Bu anlamda mizaç bilinç dışının ana organizasyonu diye de tarif edilebilir. Bu çerçevede baktığımızda işte şimdi sizin dediğiniz kısma gelin. Meşhurları kimler vardır dediğimizde mesela rahmetli analım merhum Mehmet Akif Ersoy'u mizaç bir olarak düşünebiliriz. Neden? Çünkü hep doğruları vardır. Doğru olanı uygulamaya çalışır. Hatta Safahat'ı bile okusanız, onun Mehmet Akif metinlerini okusanız hep bir doğrular vardır ve toplum bu doğruya uymalıdır. Yani mesela bir Asım vardır. Asım doğru kişidir ve Asım'ı örnek almalıyızdır ki mizaç birler aslında örnek kişi olmayı çok önemserler. Çocuk yetiştirirken de çocukların örnek kişi olmasını isterler. Çocuk kendi bile mizaç birse örnek bir birey olmaya çok motivedir. O anlamda örnek birey oluşturup yani doğru modeli kurup işte herkes bunun gibi olsun gibi bir yaklaşım Hazret'in metinlerinde de var. Veya hani doğruyu bilmek ve uygulamak anlamında biraz direktif veren, öğreten de bir dilleri de vardır mizaç birlerin. Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı dediğimizde yine karşımıza çıkan kelime kalıplarına baktığımızda korkma, çatma, basma, incitme gibi aslında bizi doğruya yönelten, kendine göre doğru olana yönelten zihinsel kalıplar ve yönergeler vardır. Veya meşhurlarından kimi Canan Karatay'a örnek verebiliriz. Yine bize yeme içme konusunda epey bir yönergesi vardır. Kastım siyaset değil anlaşılsın diye siyasilerden de örnek vereyim. Mesela Ahmet Necdet Sezer'i, Bülent Arınç'ı siyasilerden örnek verebilirim. Daha tarihi figürlerden mesela Fatih Sultan Mehmet'e örnek verebilirim. Nerede mizaç biri olduğunu biliyoruz. Kişiliğine dair bazı bilgiler var elimizde, oradan da biliyoruz ama en meşhuru İstanbul'u fethederken fethetmeden önce bütün o fetih sürecini kağıt üzerinde çalışması var. O yani yine mizaç birliğine delil olabilecek veya daha padişahlardan mizaç biri olduğuna emin olduğumuz daha net bir figür var. Kim? Kanuni Sultan Süleyman. Yani hikayesi, yaklaşımları, olaylara rasyonaliteye önem verişi, olayları gerçekleştirirken veya tüm yaptığı tercihlerde Şeyhülislam'ından onay alma, yani doğru yapıyorum şu referansla doğru yapıyorum gibi o fetva belgelerini alması veya daha anlaşılır haliyle isminin önündeki o kanuni oluşu bile onun mizaç biri olduğuna dair bize fikir veriyor. Şenol Güneş'i örnek verebiliriz. Yine bazen eğitimlerde, seminerlerde bahsettiğim bir örnektir Şenol Güneş. Türkiye milli takımının başına ilk geçtiğinde Ahmet Hocam, Türkiye Fransa'yı 2-1 yenmişti. Tabii gazeteci büyük bir coşkuyla efendim ne düşünüyorsunuz diye ondan fikir almak istedi, röportaj yapmak istedi. Tabii bir başka hocamız olsa belki oradan daha coşkulu geri bildirimler alabilirdik. Ama Şenol Güneş şunu söyledi. Arkadaşlar abartmaya gerek yok. Futbolun doğruları bellidir. Biz bu doğruları uygulamaya çalıştık.
Yapmamız gerekenleri
neyse,
yaptık.
Neyse bunu yaptık. Ama şöyle de bir tarafı var. Mizaç birin avantajlı taraflarıyla beraber dezavantajlı olan taraflar da bazen doğruyu tek zannetme hatası da var. Yine Şenol Güneş üzerinden bir örnek vereyim. Kendisinin anlayışına sığınarak istifası istendiğinde bir gazeteci yani takım iyiye gitmiyor hocam istifa etmeyecek misiniz gibi soru sorunu çok öfkelenmişti ve şunu söylemişti. Arkadaşlar niye istifa edeyim? Futbolun doğruları bellidir ve biz bu doğruları yapıyoruz. Ben gitsem başkası gelse başka bir şey mi yapacak? Demişti. Çünkü mizaç birin aslında o doğruları uygulamak, disiplinli olmak, bu dünyayı iyi bir yer yapmakla ilgili olumlu potansiyellerinin yanında riskli alanı şurası, doğruyu tek zannetmesi. Veya kendisinin aslında subjektif algısıyla kendi hayat deneyimine bağlı olarak bu işin doğrusu bu diye belirleyip ortaya koyduğu yaklaşımın herkes için ortak doğru zannetmesi. Yani evrensel, objektif doğru zannetmesi hatası. Bunu şöyle anlatayım. Bir gün bir arkadaşım sohbet ederken bana dedi ki abi böyle anlatıyorsun herkese enegram, mizaç filan. Benim mizacım ne dedi. O bana benim mizacım ne deyince ben de ona senin mizacın şu demedim. Dedim ki sence çay nasıl demlenilir dedim. Ben onun mizacını biliyorum ama biraz daha emin olmak ona da göstermek için. O bana mizacım ne dediğinde ben de ona dedim ki senin sen çay nasıl demlenir dedim. O da bana dedi ki çay şöyle demlenir dedi ve anlatmaya başladı. Altını şöyle kısacaksın, çay suyu böyle koyacaksın, işte kapağını açmayacaksın. 20 küsür madde anlattı. Yani bir input output bir sistem, kademe kademe ilerleyen bir sistem anlattı. Ve ben ona dedim ki işte sen mizaç birsin. Çay böyle olmazsa ne olur dedim. İçer misin? İçerim ama o çay çay olmaz diyor. Eksik olur, tam olmaz dedim. Bu benim çok hoşuma gitti Ahmet Hocam ve daha sonra mizaç bir olduğunu düşündüm. Çeşitli arkadaşlara sordum. Mizaç bir olup da çay nasıl demlenir diye sorduğum arkadaşlar neredeyse tamamı sistem anlattılar, kural anlattılar ama hepsi farklı şeyler anlattılar ve hepsi şuna inanıyordu. Çay işte böyle demlenir. İnsanlığın ortak doğrusu. Sanki 2500 yıldır bir levhada yazıyor ki çay böyle demlenir. Yani yanılsama noktaları burası. Buna dikkat etmeleri gerekiyor.
Peki hala şimdi mizaç bir. Tamam, güzel. Yani şey yapıyor, hayatını devam ettiriyor. Ama başka mizaçlarla karşılaştığında yine o doğruları baskın bir şekilde karşı tarafa nüfus ettirir mi?
Yani yaptırmak için elinden geleni yapıyor. Çünkü mizaç bir bunu iyi niyetle tabii ki yapıyor. Ve insanın ortak iyiliği için doğru bu madem herkes bunu uygulasın istiyor. Ve bundan dolayı da çevresine de bunu bir miktar dayatmaya veya öğretmeye çalışıyor. Hepsini dayatma kelimesi olumsuz bir çağrışım oluşturuyor ama bu anlamda çevresine karşı düzeltici, geliştirici, öğretici bir dili de vardır. Nihayetinde her doğrusu da yanlış değil, pek çok doğrusu da gerçekten doğru. Ve bu anlamda geliştirici, sistematize edici, toparlayıcı özelliği vardır. Yani bir şirketi, bir aileyi, bir okulu iyi sistematize eder, yapılandırır. Mesela bizim okul modelleri, şu an son 200 yıldır dünyada kullanılan okul modelleri veya eğitim modelleri Alman disiplininden çıkma, Alman ekolünden oluşma bir yapıdır. Onun için çok fazla müfredat yapılandırılmıştır, ders saatleri yapılandırılmıştır, elbiseler, kılık kıyafet yapılandırılmıştır. Çok net ve keskindir. Zaten eğitimde artık çıkmaz noktaya geldiğimiz yer de burası. Farklı farklı mizaçtaki yapılar kendinin farkına vardıkça, bu Z kuşağı gibi etkiler veya başka farkındalıklar ve bilinçler geliştikçe bu fazla yapılandırılmış yapıya sığamıyorlar. Yani özgürlüğün tadına varmış ruhlar bu kadar yapılandırılmış sistemlere maruz kalmaktan çok hoşnut değiller. Çünkü burada yapılmışı var, sen kafanı yorma modeli artık çok geliştirici ve öğretici değil. Bu bir dönem için evet lazım olabilirdi veya etkiliydi ama şu an artık bu kaldırmıyor. Ama şunu söyleyebilirim. Mizaç birseniz hala sizin için doğru eğitim modeli bu. Yani eğitimde çok derin bir tartışmadır bu. Yani çocukların kabiliyet ve potansiyellerine uygun bir eğitim mi yapalım yoksa ihtiyaçlara göre bir eğitim yapalım ki o sanayi devrimi ve 1800'lü yıllar yani çocuğun kabiliyet ve potansiyellerine bağlı değil. Benim 80 tane doktora, 60 tane mühendise ihtiyacım var moduyla daha yapılandırılmış ihtiyaca özgü bir eğitim modelidir. Zaten hani bizdeki okul kelimesi ekol ve okuma kelimesinden türetilmiş Alman yaklaşımının çıktısıdır. Fazlaca yapılandırılmıştır. Bu anlamda da revizyonlara, yeni bakış açılarına ihtiyacımız var. Yani mizaç merkezli farklı yapıların farklılıklarına dikkate alan eğitim modelleri artık kaçınılmazdır.
Şimdi mizacını öğrenmek isteyenler ne yapsınlar?
Rehberimiz.com gibi bir adresimiz var. Oraya ulaşabilirler. Instagram kullanıyorlarsa Enneagram Eğitim hesabını veya benim şahsi hesabıma ulaşabilirler. Ennelog diye bir uygulamamız var. Bu uygulamaya ulaşıp buradan da testlerini olabilirler. Ennelog uygulamanın ismi. Yani mizaçlarını rahatlıkla hemen öğrenebilirler diyebilirim.
Çok teşekkür ediyorum. Değerli hocam. Evet, sevgili dinleyenler, sevgili izleyenler. Bugün Muammer Küçük Yazıcı hocamla Enneagram, kendini tanıma, insanları anlama sanatı üzerinden mizaç biri konuştuk. İnşallah diğer mizaçları konuşacağımız programlarla yine karşınızda olacağız. Kendinize dikkat ediniz. Allah'a emanet olunuz.